Nur Suresinin ilgili ayetleri. Nur Suresinde nazil olan ayet-i kerimelerden çıkarılacak pek çok ders vardır. Şöyle ki, Peygamberin temiz ve mübarek zevcesine bu ağır iftirayı uyduranlar şüphesiz sizin içinizden bir zümredir. Siz bunu hakkınızda fena sanmayın. Aksine o hakkınızda hayırdır. İftiracılardan her biri kazandığı günahı vebalini çeker. Onlardan elebaşılık yapıp bu günahın büyüğünü yüklenen kimse için de büyük bir azap vardır. Nur 11. Demek ki içimizde böyle zümreler olacak, kötülüğü yaymak isteyen, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve onun pak ailesine leke sürmek isteyenler hep var olacak. Bu, zahirde kötü gibi görünse de ayetle ifade buyurulduğu gibi hakkımızda hayırdır. Zira münafık ruhlu insanlar bu tür hadiseler sebebiyle kendini gösterir. Böylece biz de onları tanıma fırsatına sahip olmuş oluruz. Bu iftirayı işittiğiniz zaman erkek ve kadın müminlerin kendi vicdanlarıyla hüsn-i zanda bulunup da bu apaçık iftiradır demeleri gerekmez miydi? Nur 12. Bu ayet-i kerime de mümin hanım ve erkeklerin bir iftira duyduklarında nasıl davranmaları gerektiğini anlatıyor. Buna göre bir iftirayla karşılaştığımızda elimizi vicdanımıza koyup, benim için böyle bir iftira atılsaydı, hakkımda insanların iyi şeyler düşünmesini isterdim, diyerek iftiraya engel olmalıyız. Çünkü bilmediğimiz, görmediğimiz hususta şahitlik etmek ve başkalarına laf aktarmak apaçık bir iftiradır. Ve burada acaba yapmış mıdır diye düşünmek bile hoş görülmemiştir. Ayet-i Kerime bu gibi durumlarda bizden hüsn-i zanda bulunmamızı emretmiştir. En-Nur 13. İftiracıların da bu hususta 4 şahit getirmeleri gerekmez miydi? Madem ki şahitler getiremediler, öyleyse onlar Allah nezdinde yalancıların ta kendisidirler. Allah, insanların hatalarının ispatında 2 şahit isterken, yalnız zina iftirası hususunda 4 şahit istiyor ve böylece zina iftirasının Allah katında ne kadar şiddetli bir cürüm olduğunu gösteriyor. Eğer 4 şahit getirilmezse iddia sahiplerine ağır cezalar vardır. Nur suresi 4. ayette haddi kasf 80 değnek cezası olarak bildirilmiştir. En-Nur 14. Eğer dünyada ve ahirette Allah'ın lütuf ve merhameti üstünüzde olmasaydı, içine daldığınız bu iftiradan dolayı size mutlaka büyük bir azap isabet ederdi. Zina iftirası, Cenab-ı Hakk'ın azabını icap ettirecek derecede büyük bir günahtır. Ama Cenab-ı Hakk'ın dünya ve ahiretteki lütuf ve merhameti yetişiyor da kullarını helak etmiyor. Bu yüzden iftira hususunda çok dikkatli olmalıyız. En-Nur 15. Çünkü siz bu iftirayı dilden dile birbirinize aktarıyor, hakkında bilgi sahibi olmadığınız şeyi ağızlarınızda geveleyip duruyordunuz. Bunu ehemmiyetsiz ve vebalsiz bir iş sanıyorsunuz. Halbuki bu, Allah katında elbette ki çok büyük bir cürümdür. Bu ayette iftirayı dinlemek, araştırmadan inanıp dilden dile başkalarına yaymak, Allah katında büyük cürüm olarak ifade ediliyor. Biz yapmadık, yapanlar utansın demek yetmiyor. Bir delil olmadan iftirayı ağzıma almak, büyük bir kul hakkına sebep oluyor. En-Nur 16. onu duyduğunuzda, "Bunu konuşup yaymamız bize yakışmaz. Haşa, bu çok büyük bir iftiradır," demeli değil miydiniz? Burada sahabenin şahsında hepimize edep dersi veriliyor. Cenab-ı Hak, kullarının böyle durumlarda nasıl bir tavır takınmaları gerektiğini bildiriyor. Mü'mine yakışan, kardeşi hakkında hüsn-i zanda bulunmaktır. En-Nur 17. Eğer inanmış insanlarsanız, Allah bir daha buna benzer bir davranışı tekrarlamaktan sizi sakındırıp ikaz eder. Cenab-ı Hak, ifk hadisesini bize örnek olarak gösteriyor ve buna benzer hadiselere alet olmamamız için bizleri ikaz ediyor. Surenin ilgili diğer ayetlerinin de sadece meallerini vermekle yetinelim. Ve Allah ayetleri size açıklıyor. Allah her işin iç yüzünü çok iyi bilir. Hüküm ve hikmet sahibidir. İnananlar arasında çirkin şeylerin yayılmasını arzulayan kimseler için dünyada da ahirette de çetin bir azap vardır. Allah bilir, siz bilemezsiniz. Ya sizin üstünüze Allah'ın lütuf ve merhameti olmasaydı? Allah çok şefkatli ve merhametli olmasaydı haliniz nice olurdu? Ey iman edenler! Şeytanın adımlarını takip etmeyin. Kim şeytanın adımlarını takip ederse muhakkak ki o edepsizliği ve kötülüğü emreder. Eğer üstünüzde Allah'ın lütuf ve merhameti olmasaydı içinizden hiç kimse asla temize çıkamazdı. Fakat Allah dilediğini arındırır. Allah işitir ve bilir. Mistah ve Hazreti Ebubekir. Hazreti Ayşe anlatıyor. Allah benim suçsuzluğum hakkında bu ayetleri indirince babam Ebubekir akrabalığından ve fakirliğinden dolayı maddi yardımda bulunduğu Mistah bin Üsase için "Kızım Ayşe'ye bu iftirayı yaptıktan sonra vallahi bundan böyle Mistah'a bir şey vermem." diye yemin etti. Bunun üzerine Yüce Allah, "İçinizden faziletli ve servet sahibi kimseler, akrabaya, yoksullara, Allah yolunda hicret edenlere, mallarından vermeyeceklerine yemin etmesinler, bağışlasınlar, feragat göstersinler. Allah'ın sizi bağışlamasını arzulamaz mısınız? Allah gafurdur, rahimdir." buyurdu. Bu ayetin inmesi üzerine Hazreti Ebubekir radıyallahu anh, "Vallahi ben Allah'ın beni bağışlamasını severim." dedi ve yemininin kefaretini ödeyerek Mistah'a yaptığı yardımı tekrar yapmaya başladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ayşe'nin durumunu Zeynep bintü Cahş'a sormuş. "Ey Zeynep, Ayşe hakkında ne bildin ve ne gördün?" buyurmuştu. Zeynep de, "Ey Allah'ın elçisi, ben kulağımı işitmediğim, gözümü de görmediğim şeyden muhafaza ederim. Allah'a yemin ederim ki ben Ayşe hakkında hayırdan başka bir şey bilmem." diye güzel şehadet etmişti. Bu konuda Hazreti Ayşe, "Zeynep, peygamberin kadınları arasında güzelliği ve peygamber yanındaki mevkii bakımından benimle rekabet eden bir kadındı. Fakat Allah onu takvası sebebiyle iftiracılara katılmaktan korudu." demiştir. Daha sonra Nur suresindeki 4. ayete göre iftira atan kimselere had cezası uygulandı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. "Kıyamet gününde Allah, Ayşe'ye iftira edenleri tüm mahşer halkının gözü önünde 80'er kamçı vurdurarak cezalandıracaktır. İçlerinden muhacirlerin bağışlanmasını Rabbimizden isteyeceğiz. Bunun için de ey Ayşe, senden izin isteyeceğiz. Bunu Hazreti Ayşe duyunca ağladı ve şöyle dedi. Ey Allah'ın Resulü, seni hakla gönderene yemin ederim ki, senin sevincin bana kendi sevincimden daha sevimli ve değerlidir. Allah Resulü tebessüm edip şöyle buyurdu. Babasının kızı, kıyamete kadar sürecek şeref. Konuyla ilgili vahyin bir ay gecikmesi, adeta herkesin iç yüzünü gizleyen perdeyi indirmiş ve gerçek hüviyetlerini ortaya koymuştu. Sadık müminler, adalet ve doğruluk üzere istikametten ayrılmamışlar ve bu hadise onların Allah'a, Resulüne ve Ehl-i Beyt'e olan muhabbet, hüsn-i zan ve bağlılıklarını artırmış, imanlarını takviye etmiştir. Nitekim Üsame ve Ebu Eyyub gibi sahabenin önde gelen reisleri bu iftirayı duyduklarında "Sübhanallah, bu ne büyük bir iftiradır!" dediler. Münafık ve müfsitlerin ise iftira ve nifakla isyanları artmış ve günah defterleri kabarmış oldu. Allah Resulüne, Ehl-i Beytine ve Müslümanlara karşı içlerinde sakladıkları kin, garez, düşmanlık ve kötü niyetler su yüzüne çıkmış oldu. Hazreti Ayşe ve onun muhterem anne babasının niyaz ve duaları karşılıksız kalmadı ve asalet, temizlik ve büyüklükleri vahiy ilahiyle tescil edilmiş oldu. Urve şöyle der. Ayşe'nin ifk hadisesindekinden başka hiçbir fazileti olmasa bile tek başına bu rıza fazilet olarak kendisine yeter. Zira kıyamete kadar okunacak olan Kur'an'ın bir bahsi onun hakkında nazil oldu. İfk konusundaki ayetleri değerlendiren Zemahşeri ise şöyle der. Kur'an'da hiçbir günah hakkında bu kadar ağır ifadeler kullanılmadı. İfk hadisesinde şiddetli tehdit, tam yerinde ayıplama, ürkütücü azarlama ve sözü büyütme gibi iftiranın çirkinliğini gösteren çeşitli yollar, değişik üsluplarla en veciz ve doyurucu ifadeler kullanıldı. Bu, puta tapanların tehdit edilmesinden de olduğu gibi, yalnızca olayın bu derece çirkinliğini değil, aynı zamanda Resulullah'ın Allah katındaki yüceliğini ve temizliğini bu yolla açıklamak içindi. Kadı Ebu Bekir Bakıllani de şöyle der. Allah Teala, Kur'an'da müşriklerin kendi zatı hakkında ileri sürdükleri çirkin isnatları reddetmek için kendi kendini tenzih eder. Mesela, Rahman oğul edindi, dediler. Sübhanallah, der. Bunun gibi münafıkların Ayşe hakkında söyledikleri iftirayı dile getirdikten sonra, Sübhanallah, bu büyük bir iftiradır, sözüyle kendi nefsini müşriklerin iftirasından tebriye ettiği, temize çıkardığı şeklin aynısıyla Ayşe'nin masumluğu adına kendi nefsini tenzih etmiştir. O ne büyük bir kadındır ki onun davası göklere çekilmiş ve beraat kararı oradan gelmiştir. Diğer taraftan bu hadise Peygamber Efendimizin şahsında insanlara güvenme örneğidir. Gerçekten de kanunlara göre suç ispatlanıncaya kadar her insan masumdur. Masumiyeti esas alınır. Sırf şüpheyle insanlar hakkında dedikodu çıkarmak, görmediği bir şeyi iftira etmek, hatta duyduğu söylentileri yaygınlaştırmak dinimizde yasaklanmıştır. Çoğu hüküm ayetleri gibi bu ayetin de Peygamber Efendimizin hayatından bir hadise üzerine indirilmesi, gelecek nesillere böyle durumlarda nasıl hareket edileceğine dair bir örnektir. Maalesef dine aykırı örf ve adetlerin tesiriyle pek çok masum kadın, şüphe ve iftiralara yenik düşer. Böyle durumlarda eşinin masumiyetine inanan erkeğe de toplum tarafından baskı yapılır. Oysa bu hadise genel bir hüküm ortaya koymaktadır. Şahit olmadığı halde kimse kimseyi suçlayamaz, itham edemez. İspatlamak suç iddia edene aittir. Son söz olarak şunu söyleyebiliriz. Evlenmeden çocuk sahibi olan Hazreti Meryem'in bir insan olarak temizliğine inanan bizler, eğer aynı Kur'an'ın Hazreti Ayşe hakkındaki açık ayetlerine inanmıyorsak veya inanmakta güçlük çekiyorsak, bu takdirde kalbimizin hangi safta yer tuttuğuna bir daha bakmalıyız. Tatlı bir hatıra. Hazreti Fatma'nın evi, Hazreti Ayşe'nin hücresine bitişikti. Bu iki evi birbirinden ayıran duvarın ortasında bir pencere vardı. Hazreti Ayşe ile Hazreti Fatma bu pencereden birbirleriyle konuşurlardı. Bir ara Hazreti Ayşe ile Hazreti Fatmatüzzehra arasında fazilet hakkında söz oldu. Hazreti Fatma annemiz, "Ben senden faziletliyim. Çünkü ben Resulullah'tan bir parçayım," dedi. Hazreti Ayşe de ona, "Dünya işleri dediğin gibidir. Ancak ahirete gelince ben orada Hazreti Peygamber'le beraber onun derecesinde olacağım. Sense Ali'yle beraber ve onun derecesinde olacaksın. İki derece arasındaki farkı sen kıyas et," dedi. Hazreti Fatma cevaptan aciz kalınca ağlamaya başladı. Bunu gören Hazreti Ayşe ayağa kalktı, Hazreti Fatma'nın başını öptükten sonra, "Keşke senin başında bir tel saç olsaydım," dedi. Hazreti Ayşe'nin dilinden Resulullah. Vefatında 100.000'e aşkın ashabı tarafından yolcu edilen iki cihan güneşi, her bir sahabisinde ayrı bir renk, ayrı bir hatıra ve ayrı bir güzellik bırakarak bu dünya misafirhanesini terk etti. Şüphesiz bu geride kalanlar için de onu en güzel tanıtacak olanlar, en çok tanıma fırsatı bulanlardır. Gelin bunların arasında Resulullah'ın en sevgili hanımlarından Hazreti Ayşe'ye kulak verelim. Onun ağzından, onun ifadeleriyle Allah Resulü'nü tanıyalım. Allah Resulü çok yakışıklı ve alımlıydı. Mübarek yüzü ayın 14'ündeki dolunay gibi parlardı. Orta boydan daha uzunca, uzun boydan biraz kısaca, başı büyük, saçı dalgalıydı. Saçları kendiliğinden iki yana ayrılırsa öyle bırakır, toplamaz, bir tarafa meylederse de olduğu gibi bırakırdı. Saçlarını uzattığı zaman kulak memelerini geçerdi. Beyaz renkli ve geniş alınlıydı. Gür kaşlarının arasında öfkelendiği zaman kabaran bir damar vardı. Gayet güzel burunluydu ve kaşlarına yakın kısmında hafif bir yükseklik, parlayan bir nur vardı. Dikkatli bakmayan kimse onu hafifçe kıvrık burunlu zannederdi. Gür sakallı, iri gözlü, düz yanaklı, geniş ağızlıydı ve gülümsediği zaman inciler gibi parlayan dişleri vardı. Boynu sanki gümüşten bir huzmeydi. Endam ve azaları uyumlu olduğu gibi etleri asla sarkık değildi. Karnıyla göğsü aynı hizadaydı. İki omuz arası geniş, omuz kemikleri kalındı. Genel olarak kılsız, beyaz tenliydi. Ancak boğazın bittiği yerden göbeğe kadar iplik gibi uzanan kılları vardı. Göbek kılları da inceydi. Karnı kılsız, kolları, omuzları ve göğsü hafif kıllıydı. Bilekleri uzun, el ayası geniş, el ve ayak parmakları kalıncaydı. Ayak altı çukur, üst kısmı düzdü. Üzerine bastığı zaman hafifçe yayılırdı. Ölçülü ve dengeli bir yürüyüşe sahipti. Acelesiz, vakur fakat süratli, sanki yokuş aşağı iniyormuş gibi rahat yürürdü. Dönerken bütün vücuduyla dönerdi. Gözleri yere bakar bir durumda olurdu. Yere bakışı, göğe bakışından daha uzun olurdu. Anlamlı bakardı. Yürürken asabını önüne alır, rastladığı insana ilk selamı o verirdi. Hüzünlü bir hali vardı. Daima düşünceli olur, uzun müddet sessiz durur, gereksiz yere konuşmazdı. Konuşurken kelimeler ağzının içini doldururdu. Konuşmasına önem verir, yarım ağızla konuşmazdı. Kelamında fazlalık ya da noksanlık bulunmazdı. Özlü söyler, veciz konuşurdu. Haşin değildi, kimseyi küçümsemezdi. Az da olsa nimete önem verirdi.''